أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı Hazreti Ummu Seleme annemiz Gülistanı'nın 13. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ummu Seleme annemizi tanımaya, tanıtmaya ve tabii bu yönüyle Resulullah Aleyhisselam'a yakın olmaya çalışıyoruz. Rabbim hepimize her şeyin hayırlısını lütfetsin, ikram etsin, ihsan etsin diyerek başlayalım yine. Şu ana kadar gördüğümüz bölümlerde en son Ayşe annemize iftira atılmış idi. Bu iftira esnasında ashab-ı kiramın duruşu ve tabii bizim burada anlatmaya çalıştığımız Ummu Seleme annemizin duruşu ve Resulullah Aleyhisselam'ın tavrını özetle, niye özetle? Ayşe annemizi sizlerle paylaştığımda oldukça geniş olarak bu konuyu verdim. Çünkü iftira Ayşe annemize atılmış idi. Orada genişçe verdik. Ancak o anda onunla beraber bulunan annelerimizin de duruşunu ortaya koyma açısından kısmen de olsa efendim buna değiniyoruz. Aynı zamanda Allah muhafaza böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldığımızda nasıl hareket edileceği noktasında da güzel örneklerin çıkarıldığı malum. Efendim Resulullah Aleyhisselam böyle bir iftiraya inanmıyordu tabii. Ama bir yandan kocası olduğu için, bir yandan devlet başkanı olduğu için, bir yandan da Allah'ın Resulü olduğu için, yani üç yönlü bir soruşturma başlatmıştı. Dolayısıyla ortam alabildiğine gerilmişti. Öyle ki sevgili annelerimize soran Resulullah Aleyhisselam, onların net duruşlarından ve Ayşe annemizin yanında yer almalarından dolayı çok memnun oldu. İşte asıl burası üzerinde durulması gereken konu. Hazreti Ummu Seleme annemiz de hatırlarsınız geçen hafta değinmiştim. Ayşe annemizin böyle bir şeye asla tevessül etmeyeceği, bunun iftira olduğunu açık ve net bir şekilde söylemişti. Yani Resulullah'ın hanımları anlatılırken bazen haddi aşan ifadeler oluyor. Bunları çokça dinliyorsunuz, okuyorsunuz, görüyorsunuz piyasada. Yeri gelince ayetler de vereceğim ben size. Bunu söylemiştim birkaç defa ve diğer annelerde ayeti vermiştim, yine vereceğim. Yani burada duruşu ortaya koyarken anlattığımız, paylaştığımız şahısların kim olduklarına iyi bakacağız. Yani sıradan insanları konuşmuyoruz. Öyleyse ya bu işe hiç girmeyeceğiz, haddimizi bileceğiz ya da bu işe girdiğimizde de edebimizi takınacağız. Şimdi farklı durum ve konumlardaki sahabiler ve hatta hizmetçilere varıncaya kadar Resulullah Aleyhisselam soruşturmayı derinleştirdi. Bunun apaçık bir iftira olduğuna dair bütün hepsi söz ve davranış birliği içindeydiler. Bakın çok önemli bu. Söz ve davranış birliği. Resulullah Aleyhisselam bu durumdan da fevkalade memnun oluyordu. Ama yine de soruşturmasını sürdürüyordu. Ayşe annemizden bu çirkin iftira ne kadar gizlense de nihayetinde o da durumu öğreniyor ve hastaydı. Düzelme aşamasındaydı. Ancak bunu duyunca daha da ağırlaşıyor Ayşe annemiz. Sevgili annelerimiz, eşlerinde Ummu Seleme annemizle beraber birbirlerine kuma oldukları halde, belki ilk kez dinleyen vardır diye söyleyeyim, aynı erkeğin hanımları, kuma deniyor, K-U-M-A, kuma. Birbirlerine kuma oldukları halde bu çirkin iftirayı kullanma gibi bir asaletsizliğe girmediler. Bu da çok önemli. Hani fırsat kollarsınız, kendinizi daha faziletli, daha iyi, daha güzel gösterme adına yanlışa düşersiniz. İşte burada bu yok. Şimdiye kadar güzel bir uyum içinde gelmişlerdi. Bu iftira olay, lütfen dikkat edin şimdi, bu iftira olayı onları birbirine daha böyle sıkı şekilde kenetliyor. Ben buna kumaların kardeşliği diyorum. Yani işte şöyle gruplara ayrılmışlardı, aralarında şöyle yapıyorlardı gibi, yani bazı davranışları, bazı şakaları ve aynı zamanda bazı Arap örfünü kalkıp İslam diye sunarsanız hataya düşersiniz. Her milletin kendine özgü şakaları vardır. Bazı milletteki şaka diğer millette hakaret şeklinde görülebilir. O yüzden olayları naklederken nerede konuştuğumuzu, kimlere naklettiğimizi ve bunun nasıl anlaşılacağını iyi düşünmemiz lazım. Daha doğrusu ciddi bir şekilde eğilip anladıktan sonra usul ve adabınca bunları birbirimizle paylaşmamız lazım. Dedim ya, Ayşe annemize atılan iftirayı Ayşe annemiz dosyasında sunduğum için bunlara girmiyorum. Bir ay gibi bir süre. Bakın Cenab-ı Hak ayetleri indirmiyor. Bir ay boyunca bu sıkıntı çekiliyor. Bir ay gibi bir süre bütün çirkinliğiyle ortalığı çalkalatan bu iftira gelen vahiyle Ayşe annemiz tebriğe edildiği gibi münafıkların ve müfterilerin suratlarına da şamar gibi vuruldu. Daha önce söylediğimi bir kez daha söyleyeyim ve çok kez söyleyeceğimi de söylemiştim. Bu konu anlatılırken Ayşe annemizin temize çıkarılması deyimi hatalı kullanımdır. Temize çıkarmak, ya gerçekten bir fiil işlersiniz, size birisi hatırlatır, uyarır, yanlışı anlarsınız, tevbe istiğfar edersiniz, o fiili terk edersiniz, temize çıkarsınız. Biri budur asıl mana. Ayşe annemiz temize çıkarılmamıştır. Tebriğe edilmiştir. Ne demek tebriğe? Yani bu fiille alakası yok. Bundan uzak, beri anlamındadır. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek nur yüzü öyle bir nurlanmıştı ki sevincinden. Bütün her tarafı aydınlatıyordu. Hem o kadar ki onun o mübarek nur yüzü karşısında güneş bile gölgede kalmıştı desek sanırım abartmış olmayız. Ve hemen bu büyük müjdeyi sevgili annemize veriyor Resulullah Aleyhisselam. Müjde ey Ayşe, müjdeler olsun. Allah seni iftira çirkinliğinden beri kıldı. Tebliğ etti, uzak kıldı. Resulullah Aleyhisselam tekrar böyle buyurduktan sonra her zaman olduğu gibi yine gelen vahyi tane tane okumaya başladı. Yine hatırlatıyorum, Ayşe annemiz dosyasında biz bunu genişçe görmüştük. Nur suresinin 11. ayetinden 21. ayetine bir sayfa bu hadise anlatılıyor. Ben orada genişçe anlatmaya çalıştım. Tüm ayeti kerimeleri metin meal sizlere okudum. Tefsirlerden aldığım ayrıntıları da hususi olarak naklettim. O yüzden sadece bir ayeti kerimeyi Ummu Seleme anne dosyasında sizlerle paylaşmış olayım. Bu aldığım ayeti kerimede bazen farklı şekilde ifadelerin nasıl bazen yanlış edildiği aktarıldığını da düzeltilmesi açısından çok önemli. Okuyacağım ayeti kerime, tabi yine Nur suresinden efendim 11. ayet, yani bu iftiranın reddine ilişkin gelen ayetlerin bir numarası 11. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki usbetum minkum. La tahsubuhu şerran lekum. Bel huve hayrun lekum. Likulli imrin minhum mektesebe minel ithm. Vellezî tevellâ kibrehu minhum lehu azabun azîm. Sadakallahul azîm. Ayeti bütün okudum. Mealde bütün okuyayım. Sonra parça parça vermek istiyorum tekrar. Şüphesiz ki o ağır iftirayı uydurup atanlar sizin içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu hakkınızda şer sanmayın. Aksine o sizin hakkınızda hayırdır. Onlardan her birine kendi kazandığı günahın karşılığı vardır. Onların işlerinden elebaşlılık ederek o günahın, o iftiranın büyüğünü ortaya atan, üstlenen münafık için ise çok, çok ağır bir azap vardır. Şimdi, innellezine ca'u bil ifki usbetun minkum. Ayetin bu kısmı. Yani içinizden bir usbe, bir gruptur bunu atan, ortaya koyan. Yani koskoca bir İslam toplumu var. Onlar arasında münafıklar da var. İşte o münafıkların tamamı da değil. Onların içinden küçük bir grup. Yani bu kadar çalkalanmayın diyor Cenab-ı Hak. Tamam, burayı kısa geçtim ama şimdi önemli bir yanlışı düzeltmek istiyorum. La tahsebuhu şerran lekum. La tahsebuhu şerran lekum. Sanırım anlıyorsunuz manayı. Bunu sizin için şer sanmayın. İftira atmışlar. Allah öyle buyuruyor. Bunu şer sanmayın. Bel huve hayrun lekum. Bilakis sizin için hayırlıdır. Şimdi bu ayeti kerimeye dayanarak şöyle hatalı ifade kullanılıyor kıymetli dinleyenlerim. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Ya da şeri önce kullanarak her şerde bir hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır derler. Yanlış. Hiçbir şerde hayır olmaz. Ayet-i kerimede la tahsubuhu şerran lekum. Yani bunu sizin için şer sanmayın. Bel huve hayrun lekum. Bilakis bu sizin için hayırdır. Yani Allahu Teala şer içinde dilerse hayır yaratır. Ama ben haddimi aşıp da tefsire giremem. Bunu tefsirci hocalarımıza bırakıyorum. Ancak bir İslam tarihçisi olarak hadiseye baktığım zaman gördüğüm şeyleri de paylaşmak durumundayım. Şimdi ortaya bir şey atılmış ve vahiy de gelmemiş. İçlerinde peygamber var ve bu insanlar bir dalgalanma yaşıyorlar. Cenab-ı Hak onları böyle ağır bir şekilde imtihan ediyor. Yani eliyor insanları. Böyle bir denetlemeden geçiriyor gönüllerini. Her şeyini denetlemeden geçiriyor. O yüzden her şerde hayır var, her hayırda şer var değil, şer olarak görülen bir şeyin arkasından bir hayır gelebilir. Mutlaka gelir demiyoruz. Yani bakın burada şer başladı. Yani Ayşe annemize ağır iftira attılar. Ama gelen ayeti kerimede Allahu Teala Ayşe annemizin bundan beri olduğuna ilişkin 10 ayet-i kerime indirdi. Ayşe anne daha sonra ağlayarak diyecek ki bunu da paylaşmıştık sizinle. Ben öyle ümit ediyordum ki Cenab-ı Hak Resulüne bir rüya gösterir. Rüyasında benim bundan beri olduğumu ona bildirir. Malum Resulullah'ın rüyası sıradan bir rüya değil, vahidir. Yani ya da Cebrail'ini gönderir, böyle bir şeyin aslı yoktur der, bir şekilde bildirir diye bekliyordum ama hakkında bu kadar ayeti kerimenin geleceğini ve kıyamete kadar okunacağını beklemiyordum diyor. Sevgili annemiz ya, kıyamete kadar. Aha işte görüyorsunuz. Bir hadise meydana geldi. Böyle aceleci olmamak lazım. Direkt olmak lazım. delice hareketlere girmemek lazım. Usulünce, adabınca tahkik etmek lazım. Araştırmak lazım. Ondan sonra artık tenkit mi gerekiyor, ceza mı gerekiyor artık ilgili birimler, kurumlar verecek. Ama burada böyle oldukça olumsuz, Kur'an ifadesiyle şer gibi duran bir hadisenin ileriye yönelik hayırlara vesile olduğunu ortaya koyuyor bu ayet-i kerime. La tahsebuhu şerran lekum bel huve hayrun lekum. Allah diyor. O yüzden düzeltiyorum. Her şerrin içinde hayır vardır değil. Her hayrın içinde şer vardır değil. Nedir? Şer olarak gördüklerimizde hayır olabilir sonuç itibariyle. Hayır olarak düşündüklerimizde, gördüklerimizde sonuç itibariyle şer de çıkabilir. Yani böyle bir faaliyet yaparsınız, bir çalışma yaparsınız. İyi niyetlisinizdir ama nerede hangi yanlışı yaptıysanız sonuç çok kötü olabilir. Allah muhafaza. Aynı şekilde böyle olumsuz gibi duran bir hadise sonunda başka bir imtihan cilvesini önümüze koyar. Tabi Allah-u Teala ayeti kerimede لِكُلِّ اِمْلِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ yani bu işi ortaya atan, bunu kurgulayan kişinin üzerine kıyamet günü nelerin olacağını bize ifade buyuruyor. Şu da ortaya çıkıyor kıymetli dinleyenlerim. Yani zorlandım şimdi ne diyeyim bilemiyorum da böyle biz bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda, bize bir zulmedildiğinde, bir şey olduğunda yani ne bileyim yani beddua ediyoruz Allah affetsin bizi de hemen böyle karşı tarafa başına bir iş gelir diye bekliyoruz. Allah'ın böyle bir vaadi yok bize yani. Allah dilerse dünyada gösterir, dilerse ahirette. Allah-u Teala bazı peygamberlerin dualarını şu kadar sene sonra kabul etmiştir. Biz bir dua ediyoruz, hemen kabulünü bekliyoruz. Ya da bir hadise oluyor, başımıza bir sıkıntı geliyor. Allah şöyle yapsın diyoruz ve karşı taraf hala rahat yaşıyor. Nasıl olur diyoruz kendi kendimize. Böyle bir yanlışa düşüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Burada görüyorsunuz. Burada bile böyle ağır bir hadise bile bir ay sonra vahiy geliyor. Tabii okunan ayet-i kerimeler, karşısında tekbirler, şükürler ve Ayşe annemizin mescide koşup efendim nasıl şükür secdesine kapandığını, sonra nasıl şükür namazı kıldığını bütün kaynaklarımız anlatıyor. Burada Ummu Seleme annemiz de başından beri Ayşe annemizin yanındadır ve bunun iftira olduğunu açıkça söyler diğer annelerimiz gibi. Bu önemli. Sadece Ummu Seleme annemizle ilgili bu konuda bu kadarcık rivayetin dışında fazla bir şey olmadığı için bunu da böylece geçmiş oluyoruz kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Ummu Seleme annemiz radıyallahu anha yeni hamlelerin yanında Resulullah aleyhisselamın Müslüman nüfus sayımı yaptırdığını görüyordu. Hicretin 5. yılı Şevval ayında yaptırdığı nüfus sayımı ile yeni bir hamleye hazırlandığını anlamıştı. Aleyhisselam annelerimiz olsun, diğer sahabiler olsun bazen her şeyi söyleyen biri değil, asabın annelerimiz başta olmak üzere davranışında söylenmeden anlaşıldığını görürüz. Davranışından meseleyi anlıyorlar. Ummu Seleme annemiz de aleyhisselam durduk yerden için nüfus sayımı yapsın. Nüfus sayımı deyimi çok kullanılıyor. Yani 4 defa biz biliyoruz kaynaklarımızda Resulullah'ın nüfus sayımı yaptırdığını. Sonu belki biraz daha genel deyim kullanılabilir ama ilk ikisi ve şu anda ifade ettiğim üçüncüsü belki Müslüman nüfus sayımı deyimini kullanmak durumundayız. Çünkü Medine tamamıyla Müslüman değil henüz. Orada müşrikler de var. Bir de bir Yahudi kabilesi daha var. Bunların tamamı Medine'yi oluşturuyor. Medine toplumunu. Aleyhisselam nüfus sayımı yaparken ne kadar müşrik var, ne kadar Yahudi var, ne kadar Müslüman var değil. Burada Müslüman nüfus sayımı yaptırdığını görüyoruz. Hazreti Ümmü Seleme annemiz yeni bir hamlenin ön hazırlığı olduğunu anlıyor. Peki nedir? Bakalım şimdi. Resulullah Aleyhisselam'ın istihbaratı çok iyi çalışıyordu. İşte istihbarat her dönemde çok önemli. Tabi istihbarat yani kendi yani şahıslar istihbarat görevlileri kendi insanımız ama kaynakları ya da alet edevatı yabancı olursa istihbarat sağlıklı olmuyor biliyorsunuz. O yüzden her şeyi kendi içinde olması gerekiyor istihbaratın. Böyle olduğu zaman da işte başarıları görüyorsunuz. Müslümanlar üzerine Medine'ye büyük bir saldırı olacağı haberini alıyor Aleyhisselam. Üstelik bu haberi de diğer haberler gibi erken bir zamanda alarak düşman daha harekete geçmeden gerekli bütün tedbirleri aldığı gibi yeni çalışmalar yapmaya başlıyor. İşte bunları görüyor Seleme annemiz. Nedir olay? Onu da paylaşayım kısaca. Medine'den sürülen Yahudiler Yahudileri çeşitli yerlere dağılsalar da Müslümanlar aleyhinde çalışmaktan asla geri durmuyorlar. Yahudi malum. Medine'deki münafıkları ayarttıktan sonra kendileri gibi Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza'yı da harekete geçirdikten sonra Mekke'ye gidip müşriklerle işbirliği yapıyorlar. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Büyük Bedir gazvesinden sonra Beni Kaynuka Yahudileri Medine'den sürgün edildiler. Ayrıntıya girmiyorum. Uhud gazvesinden sonra Beni Nadir Yahudileri sürgün edildiler. Yine ayrıntıya girmiyorum. Bunlar bir kısmı Şam tarafına gitti. Bir kısmı başka yerlere. Bir kısmı da Hayber tarafına gitti. Ancak bunlar yani sürekli entrika peşindeler. Yahudiler ehli kitap olduğunu söyleseler de ki az sonra onu söyleyeceğim. Müşriklerle işbirliği yapıyorlar. Yani bir yandan ehli kitap olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan asıl kitaba yüz çeviriyorlar. Bu yetmiyormuş gibi İslam karşısında putperestliği överek daha doğru bulduklarını ileri sürüyorlar. Kısa bir malumat daha vereyim. Medine'den Mekke'ye giden Yahudi liderleri müşrikleri Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanlar aleyhine kışkırtarak beraber mücadeleye çağırmışlardı. Bu arada müşrikler de bir soru soruyorlar. Bizim dinimiz mi yoksa onların dini mi haktır? Soru bu. Bizim dinimiz mi yoksa onların dini mi haktır? Hangimiz doğru yoldayız diye soruyorlar. Ehli kitap olduklarını iddia eden nasipsiz Yahudiler sizin dininiz daha iyi. Asıl siz doğru yoldasınız cevabı vererek bir yandan ehli kitap olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan da müşriklerle aynı çizgide aynı paralelde yürüyorlar. Ümmü Seleme annemiz bütün bunları görüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hazırlığı karşısında Yahudi, münafık, müşrik ittifakını çok net bir şekilde görüp anlıyor. Evet, Yahudi, münafık, müşrik ittifak. Ne anlıyoruz? Hendek Savaşı'na doğru gidiyoruz demektir. Şimdi Aleyhisselam her şeyi dedim ya az önce. İlla şöyle oluyor, böyle oluyor demiyor. Yani faaliyetler esnasında etrafında annelerimiz var, sahabe-i kiram var. Tabi Aleyhisselam'ın istişare ettiği meşveret heyeti var ama bu arada bir şey ifade etmeden nereye gidildiğini görüp anlıyorlar. Yani annelerimiz olsun, diğer sahabeler olsun hayatın içinde her biri aktif bir vazife ifa ediyor. Müslüman mükellef olduğu için mükellef Müslüman mükellefiyetini mükellef olduğu şekliyle yerine getirme gayreti içine giriyor efendim. Bunu da altını çizilmem gerekiyor. Evet efendim. Hazreti Ümmü Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın yeni bir hamleye hazırlandığını görüyor ama her şeyi soramıyor diğer annelerimiz gibi. Üzerine düşen ne vazife varsa, az önce mükellefiyet deyimini kullandım, mükellef sorumlu olduğu kadarıyla bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bu arada hadiseler, haberler, yaşananlar Resulullah'a geldikçe onun hanımı olması itibariyle Ummu Seleme annemiz gelişmeleri tabir yerinde ise kaynaklarından öğrenmiş oluyor. Medine'den sürülmüş olan Yahudiler Hayber başta olmak üzere çeşitli mümbit yerlere yerleşmişlerdi. Kendilerinin bir şeyleri olmasına rağmen, her bir şeyleri yani var, Müslüman varlığını kabul edemiyorlar bir türlü. Her dönemde bu böyle. Bu yüzden önce Yahudi propaganda heyetleri oluşturuyorlar. Sonra bu heyetler gruplar halinde çıkıp şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba gezerek büyüklü küçüklü bütün kavim, kabile ve kafilelerle görüşerek Müslümanlar ve nihayetinde İslam'ı ortadan kaldırmak için hep birlikte hareket etmeye çağırıyorlar. Bunu Ummu Seleme annemiz görüyor. Şöyle anlaşılmasın, diğer annelerimiz görmüyor mu? Hangi annemizi sizlerle paylaşsak anlama, yazma, anlatma adına Hendek Harbi esnasında peygamberle evliyse hadisenin içindedir. Önce onu söyleyeyim yani. Mekke müşrikleri de harekete geçmişler bu arada. Merkez ve çevresindeki müşrik kabileleri tek tek gezerek Müslümanlar aleyhinde ittifaka davet ediyorlar. Heyetin önde gelenleri toplantı üzerine toplantılar yapıyorlar. Bunlar ilk önce Mekke'de, sonra diğer yerlerde ve Hayber'de toplantılar yapıp Müslümanları ortadan kaldırmak istiyorlar. Burayı kısa geçiyorum. Kısa süre içinde müşrik, Yahudi, münafık ittifakı kuruluyor. Hiçbir fırsatı kaçırmadan her şeyi kendi lehlerine değerlendirerek ahzap yani gruplar halinde harekete geçmeye başlıyorlar. Her bir hizip yani grup kendi komutası altında hareket edecek. Çokça hizip, grup oluşmuş. Hizbin çoğulu ahzap malum. Ahzap o yüzden diyoruz. Ahzabın da genel komutanı Ebu Sufyan, Mekke lideri. Böylece bir güç oluşturuldu. Çeşitli kabilelerden toplanan, efendim az önce ifade ettiğimiz ve birkaç kez edeceğimiz gibi müşrik, Yahudi, münafık ittifakıyla 10 bini aşan bir ordu oluşturdular. Tam teçhizat. Resulullah Aleyhisselam'ın istihbaratının iyi çalıştığını söylemiştik. Bu istihbarat vazifeleri arasında amcası Hazreti Abbas amca da var biliyorsunuz. O da çok ayrıntılı malumat veriyor. Böyle bir durumda Hazreti Ummu Seleme annemiz ne yapıyor? Bütün her şeyiyle nasıl bu işte Resulullah Aleyhisselam'ın yükünü hafifletirim diye gayret gösteriyor. Bu hangi anne olursa olsun böyle bir gayret içerisindeler. İşte Ummu Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili ashabıyla yine istişareye çekildiğini görüyor. Yapılacak iş hakkında eğer vahiy varsa onu hemen uygulardı Aleyhisselam. Vahiy yoksa mutlaka istişare ederdi. Biz de bu arada diyoruz ki hakkında ayet ve hadisi şerif olan konularda istişare olmaz. Mutlak itaat olur. Ayetle hadisle ileri geri konuşulmaz. Anlamak için, tahkik için, tahlil için, tefsir için uzmanlarla konuşulur. Ama Allah-u Teala ekmiş sala, namazı dosdoğru kılın diyorsa kılalım mı, kılmayalım mı diye bunun istişaresi olmaz. Yani açık ve net, ayet ve hadiste emir açık ve netse itaat vardır. Böyle bir emir yoksa oturup istişare yapılır. Kıyaslarla tabi istişare de ehil olmak lazım. İşte Aleyhisselam bunu yapıyor. Şimdi bir uzun ifadeyi 3 tane kaynaktan bir araya getirerek bir kısa paragraf yaptım. Aleyhisselam diyor ki Medine dışına çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Yani düşmanların yakınına varıp arkamızda şu dağa vererek mi savaşalım? Yoksa Medine içinde kalarak kazacağımız hendeklerin arkasına siperlenip müdafaa savaşımı yapalım. Ben bu ifadeyi aldığım kaynağı da bakayım, Vakıdi'nin magazesinden aldım ben bu ifadeyi. Aynen size de okudum. Hatta nerededir Vakıdi'nin bu sayfasını da bulalım. Evet. Şimdi bilmiyorum ne hatırlıyorsunuz bu ifadeyi kullanınca. Bir kez daha bunu okumak istiyorum ben. Medine dışına çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Yani düşmanların yakınına varıp arkamızı şu dağa vererek mi savaşalım? Yoksa Medine içinde kalarak kazacağımız hendeklerin arkasına siperlenip müdafaa savaşı mı yapalım? Hendek kazma fikri. Sanırım içinizden itirazlar geliyor. Hocam bir yanlışlık olması lazım. Onun fikri ortaya koyan sahabe, acele etmeyin. Resulullah Aleyhisselam'ın istişare edilsin diye ortaya attığı fikir aynı zamanda çok ciddi bir teklifti. O yüzden ben bazen kullanırım bu ifadeyi. Teklifi olmayanın tenkit hakkı yoktur derim. Teklif ediyor Aleyhisselam. Yani istişare edilsin diye ortaya attığı fikir aynı zamanda çok ciddi bir teklif. Ashab-ı kiram da çeşitli fikirler ortaya koyup görüşlerini ileri sürdüler. Bunlar arasında Hazreti Selman-ı Farisi'nin fikri Resulullah Aleyhisselam'ın fikriyle birebir örtüşüyordu. Şimdi sanırım rahatladınız değil mi kıymetli dinleyenlerim? Ya Resulallah, konuşanım Hazreti Selman radıyallahu anh. Biz de Fars toprağında, İran tarafından gelmiş biliyorsunuz, düşman süvarilerinin böyle büyük gruplar halinde ama hepsinin bir anda baskınlarından korktuğumuz zaman şehrimizin etrafını hendekle çevirip savunma savaşı yapardık. Sen de böyle buyurmadın mı ya Resulallah? Ben yıllardır bu dersleri okullarda veren, salonlarda konferansların seminerleri veren bir kişi olarak 10-15 sene öncesine kadar hepinizin bildiği şekilde biliyordum. Hendek kazma fikri Selman-ı Farisi'ye ait. Bu yanlış değil. Bir eksik var. Kaynakları taradığımız zaman Resulullah Aleyhisselam istişare meclisinde sunduğu fikir, ortaya attığı şey bir teklif mahiyetindeydi. Ve orada hendek deyimini bizzat Resulullah Aleyhisselam kullanıyor. Hazreti Selman da bunu söylüyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın bu fikri kullandığı ilk kaynaklarımızın neredeyse tamamında var. Ki ben sadece magazini söyledim. Şimdi burada bir Hazreti Selman'a bir sıkıntı gelmez, bir zarar gelmez. Bazıları yanlış anlıyor. Hocam işte onun fikriydi, niye Resulullah'a mal ettik? Kimsenin fikrini kimseye mal etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama kaynaklara taradığımızda bu ifade önüme geliyor. Ben de önceleri sadece Hazreti Selman'ın fikri diye anlatıyordum. Öyle yazıyorduk. Elhamdülillah bunları görünce şimdi gayet rahat bir şekilde kaynağını önünüze koyarak ifade ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teklifiyle birebir örtüşen bu görüş bütün sahabiler tarafından anında kabul gördü. Şimdi burada bir şey hatırlamamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Ummu Seleme anne hep buraya vurgu yapmış çünkü. Nedir o? Resulullah Aleyhisselam Uhud gününü hatırlatırcasına bir ifade kullanıyor. Medine dışına çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Şimdi Uhud'da da demişti ki Aleyhisselam, Medine içinde kalıp savunma savaşı mı yapalım? Meydana çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Medine içinde kalıp savunma savaşı yaparsak gelen ordu evlerin, ağaçların, bahçelerin, sokakların yani çokça engelleyici şehre ordunun ordu halinde bütün girmesini engelleyici tabii yapılanmalar var. Aralara dağılacaklar ve onları püskürtmek daha kolay olacak. Ama meydana çıktığı zaman ordu bütün yüklenecek. Hatırlayın, ashab-ı kiram büyük çoğunluğu meydan muharebesi yapalım dediler. Meydan Muharebesi yapıldı ve Uhud'da bir imtihan yaşandı. Bu itaat edildi edilmedi şeklinde anlaşılmasın, Allah'a sığınırım. Ama aleyhisselam biraz oraya gönderme yapıyor. Yani burada Hendek kelimesini ekliyor. Mesela Medine dışına çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Yani bir de açıyor onu. Düşmanların yakınına varıp arkamızı şu dağa vererek mi savaşalım? Yoksa Medine içinde kalarak kazacağımız hendeklerin arkasına siperlenip müdafaa savaşı mı verelim? Uhud'da sadece hendek kısmı yok. Yoksa Medine içinde kalıp müdafaa savaşı mı verelim ifadesini Uhud'da kullanmıştı aleyhisselam. Şimdi yetmedi tekrar aleyhisselam Uhud gününü hatırlatırcasına Allah'ın emirlerine aykırı davranışlardan sakındıkları, sabredip güçlüklere katlandıkları takdirde kendilerine yardımın erişeceğini ifade ederek Allah'ın ve onun Resulü'nün emirlerine boyun eğmelerini emir ve tavsiye buyurdu. Bunu Ummu Seleme annemiz bize rivayet ederken asabın halini de rivayet ediyor. Ashab-ı kiram bir Uhud imtihanı yaşadıkları için Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her kelama semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik diye canlarını ortaya koyduklarını sadece Ummu Seleme annemiz değil bütün annelerimiz ve çokça sahabe bize rivayet ediyor. Burada bunu görüyoruz. Tekrar Ummu Seleme annemizin anlattıklarını biz size anlatıyoruz şimdi. Hemen ardından da aleyhisselam atına biniyor. Atına bindi diyor Ummu Seleme annemiz. Muhacir ve Ensar'ın ileri gelenlerinden bazılarını yanına aldı. Medine'nin savunulması için hendek kazılması gereken yerleri tayin ve tespit etmek üzere keşifte bulundu. Yani öyle sıradan bir iş yapılmıyor. Öylesine hendek kazılmıyor. Medine'nin yalnız bir tarafından düşmanın toptan girebileceği yer vardı. İşte bu da bizim bunu anlayamadık. Yani Medine'nin diğer tarafları kapalı, bir tarafı açık. Aranızda muhakkak hacca umreye gideniniz vardır. Hacca gidemeyen varsa da umreye gideniz muhakkak çoktur. Medine'yi de az çok görüyor. Şimdi Hendek diye ziyarete gittiğiniz, tabii şimdi orada Hendek yok, orası şehir oldu. Ama en azından Fetih Mescidi diye, Hendek bölgesi diye gidip orayı ziyarette bulunuyorsunuz. İnsan diyor ki kendi kendine, ya her taraf açık yani, nasıl diğer taraflar kapalı? Yani niye böyle? İşte burada bir eksiğimiz var. İşte maalesef yani böyle eksik anlatıyor. Olayı tüm göremiyoruz. Ben burada şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Az önce aslında kullandığım Uhud örneği verirken, hendek kıyası yaparken. Şimdi ordu geliyor. Sayısı 10 bin. Ordu bir bütün, bir güç olarak, bütün olarak saldırınca karşında durmak çok zor. Ama bu 10 bini siz parçalarsanız yani vuruş gücü düşer. Şimdi Medine'nin diğer tarafları, mahalleler var, ağaçlar var, mezarlıklar var, evler var, bahçeler var, birçok şey var. Ama bir tarafı açık. Herhangi bir şey yok orada. Oradan gelirse ordu, ordu olarak girer Medine'ye. Yani bütün girer. Diğer taraftan gelirse yine Medine'ye girer. Ama ordu olarak bütün giremez. Yani 10 bin kişi birden giremez. Yani onların Medine'ye girmesi neredeyse 2-3 günü bulur. Parça parça gelmek zorundalar. Ama deri taraftan 10 bini birden şehre dayanıyor. İşte burada böyle bir hususi durum var. O yüzden Medine'nin yalnız bir tarafından düşman birliğinin efendim bütün olarak girişi söz konusu. Diğer taraflarda ise parçalandığı için. Mesela bazı kaynaklardan aldım ben şuraya. İbn-i Sad'dan, Semhudi'den almışım. Efendim daha Diyarbakır'dan almışım. İbn-i Seyyid'den, İbn-i Lesir'den çok var kaynaklar. Şöyle bir ifade var kaynaklarımızda kıymetli dinleyenlerim. Medine'nin yalnız bir tarafından düşmanın girebileceği açık ve tehlikeli yeri vardı. Diğer taraflar ise birbirine girmiş binalarla kale gibi çevriliydi. Ayrıca sık hurma ağaçları ile de kalabalık orduya geçit vermez bir haldeydi. Yani biz bunu iyi anlamamız lazım. Bu büyük orduya bir bütünlük içinde, bu çok önemli. Deminden beri bunu söylemeye çalışıyorum kıymetli dinleyenlerim. Ordu parçalandığı zaman hani daha kolay müdafaa yapılabiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam hendek kazılmak üzere düşmana açık olan tarafı seçiyor tabii. Annemiz öyle söylüyor. Orduka içinde elverişli bir yer arıyor. Buna en uygun ve en elverişli Sel Dağı'nın eteği. Karargahını oraya kurduruyor ve oradan hadiseyi, olayı idare ediyor. Birazcık daha açayım burayı. Medine'nin özellikle üç tarafı yoğun biçimde hurma başta olmak üzere çok çeşitli şeyler yetişen bahçelerle çevrili. Ayrıca bu bahçeleri birbirine ayıran çit ve alçaklı yüksekli duvarlarla tahkim edilmiş. Bu bahçeler arasında uzanan yollar çok dar. Düşmanın bu engelleri aşması çok zor olduğu gibi böyle bir şeye teşebbüs etseler de küçük askeri birliklerle çok rahat bir şekilde önleri kesilip durdurulur. Hatta bu daracık yerlerde imha bile edilebilirler. İşte bunu söylemeye çalışıyoruz. Bunda bir sürü kaynaklar var. Kaynaklara zaman öldürmek istemiyorum. Aleyhisselam neticede Hendek Harbi'ni yani öyle Ayşe annemize biraz genişçe verdim. Biraz genişçe. Biraz Hafsa annemizde verdim aşağıya Hendek Harbi'ni. Hangi anneyi işliyorsak işte verdik. Tekrar tekrar Sevde annemizde verdik. Zeynep binti Cahşi annemizde verdik. Yani şimdi Ümmü Seleme annemizde aynı hadiseler yaşanıyor. Efendim yani şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya diye artık her şey ayarlanıyor. Neticede hendek kazılıyor. Bir küçük bir şeyi düzeltmek istiyorum burada. Biraz konu dışı olacak. Şimdi Hendek Harbi anlatılırken yani sıradan bir anlatıcı, camide bir hoca, okulda bir öğretmen, üniversitede bir akademisyen, sahnede, salonda bir hatip, yani kim olursa olsun anlatılırken farklı yerlerde. Belki bir kasıt olmaksızın ciddi bir eksiklik ve hata yaparlar. Nedir o? Biliyorsunuz Hendek Savaşı öncesinde Hendek kazma için Aleyhisselam keşfini bitirdiğinde işte şuradan şuraya, şuradan şuraya gruplar oluşturdu. Öyle kazılıyor. Kendisine de bir yer verdi. Kendisi de Hendek kazdı. Yeri geldi kazdı. Yeri geldi kürekle attı. Yeri geldi taşlara öteye beriye koydu. Şöyle yanlışı yapıyorlar. Peygamber Efendimiz bizzat Hendek'te çalıştı. Bu yanlış değil, doğrudur. Yorumları yanlış yapıyorlar. Şimdi işte diyor liderler elleri arkasına bağlı. İşte bir inşaat, bir çalışma, bir şey yapılacak. Mutantan bir törenle inşaat alanına gider. İşte eline peçeteyle silinmiş, peçeteye sarılmış bir kürek alır. Ucuyla harç döker, alkışlarla temeli atar, çekilir. Belli dönemde böyle yazıldı. Şimdi artık böyle yazılmıyor. Nedir? Düğmeye basarak artık temel atılıyor, malum. Yine varır alana, etrafta basın, şaşabi törenlerle düğmeye basar, temeli atar. Oysa Peygamberimiz bizzat çalışmıştır Hendek'te diye. Yani örnek verirken ne yaptığının farkında değiller. Yine böyle bir yerde bu örnek verildi. Bir hoca arkadaş, iyi de biri, bir suçu yok adamın. Yani güzel, herkesin verdiği örneği verdi. Ondan sonra bitti, çay faslına geçirdi. Baktım birisi çay götürüyor hocaya. Dedim dur, götürme dedim. Kalksın çay kendisi alsın. Hocam olur mu ya dedi. Hocama konferans verdi, bir çay götüreceğim. Yok dedim. Peygamber Hendek'i anlatmadı. Kazdı kendisi. Temele indi, kazdı. Bu da kalsın çayını alsın. Çay alacak ya. Hem de kazımayacak. Kürekle, kazmayla kazımayacak. Toprak dökmeyecek. Çay alacak. Kalsın çayını alsın. Ya hocam yapma etme. Biz bile konuşurken tabii çay geç kalınca oradan işaret etti. Benim çayım nerede kaldı diye. Hocam dedim, Resulullah Aleyhisselam o kavminin lideri olarak hendeyi kazmıştı. Siz de bu salonun da hatip olarak lider durumundasınız. Kalkın çayınızı alın dedim. Kimi güldü, kimi garip baktı. Şimdi kıymeti dinleyenlerim. Bir üniversite kampüsünde bir okul, bir kütüphane, bir cami, bir yol, bir köprü neyse bir inşaat varsa dekan, rektör veya hocalar inip orada mı çalışacak? Ne bileyim bir derneğin bir faaliyeti var. İşte ekmine yapılıyor. Dernek başkanı inip orada mı çalışacak? Ya alın bunu, bir okul inşaatı var. Okul müdürü inip orada inşaat mı yapacak? Bu örneği verirken ezberci olmayalım. Elbette ki çayımız yanımıza gelecek. Çayı bize getirecekler. Ayrı bir olay. Atlanan bir şey var. Medine'de yaşanan bu hadise, yani Hendek Harbi, genel seferberliktir. Düşman geldi gelecek, adam, kadın, erkek, çocuk, yönetici, idareci, özürlülere varıncaya kadar, gücü yetecek kadar. Herkes bir şey yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Şimdi diğer savaşlarda mesela bazı tedbirler var. Aleyhisselam karargah çadırından emirlerini veriyor. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Hendeğe sıra gelince hendeğe indirip kazdırıyoruz. Diğer savaşlardan niçin emirler veriyor? İşte sefere gidiyorlar, işte oruçlular, yemek yiyecekler. Yemek hazırlayın diyor Aleyhisselam. Niye kendi yemeğini hazırlamıyor sorusunu sorarım ben. Çünkü Resulullah her işi yaptıranlar bu hatayı yapıyorlar. Evet, Resulullah Aleyhisselam emretmeyi sevmezdi. Ama yeri geldi mi emrederdi. İdareci emredecek, idare edilen iş yapacak. Bütün bunları söylerken burada bu hassasiyeti de iyi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Bize Ümmü Seleme annemizin önümüze koyduğu tablo farklı bir şey. Ayşe annemizin, Sevda annemizin, Hafsa annemizin, Zeynep binti Cahş annemizin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, diğer sahabelerin, yani ortaya koydukları sahne. Resulullah Aleyhisselam elbette hendek kazıdı, kazımadı demiyorum. Ama bazen şartlar öyle gelir ki işin başındaki lider de o işe oturur. Yani kazıyorsa, kazılıyorsa kazar. Bir şey taşınıyorsa taşır. Efendim bir şey yapılıyorsa yapar. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın bu yönüne bakarak sürekli asabın içinde bir İşçi gibi çalışır vaziyette göstermenin yanlış olduğunu düşünüyorum acizane. Hassas bir konuya geldik ama maalesef süremizin dolduğunu görüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalar Ümmü Seleme annemizin Resulullah Aleyhisselam annemizi Aleyhisselam'ı bu yönle anlatışını da sizlerle paylaşmak üzere o noktayı burada koyuyor. Haftaya görüşmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim.